Ayrım 8. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 103. N. 21 Eylül 1924 durumu. 18 Eylül'de Çamga köyüne kadar olan bölgeyi işgal etmiş bulunan Çölemerik grubu büyük kısmı, 21 Eylül'de Mezruga'dan Zap suyunu geçerek Zoruva'yı işgal etmiş bulunan müfreze ile birlikte Balto Dağı'na ilerlediler. Her iki kuvvet Sırta, Marmiran, Hedyana köylerini işgal ederek Nasturilerin bulundukları mağaraları kuşattılar ve teslim olmaları için haber gönderdiler. Teslim olmadıkları takdirde mağaralara topçu ateşi açılacağı da bildirilmişti. İngilizlerin hava keşfi ve taarruzları aralıksız devam etmekteydi. Bugün saat 15.30'da Zaho'dan gelen İngiliz tayyareleri Şiranis güneyindeki Destmaşek köyü civarında bir deve kafilesini bomba ve makineli tüfek ateşiyle altına almış, 40 deve ölü, 20 deve ile 2 deveci yaralanmıştı. Yapılmakta olan harekatı çeşitli yönlerde güçleştiren bu durum karşısında 7. Kolordu Komutanı Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığı teklifte, uçaklara karşı savunma silahlarımızın bulunmaması, ikmal kollarının hareketine elverişli yegane menzil hattının zaruri olarak Şiranis üzerinden geçmekte bulunması ve menzil hattımıza 15-20 kilometre mesafede olan Zaho'daki İngiliz tayyarelerinin devamlı taarruzları dolayısıyla bu hat üzerinde nakliyat olanağı kalmadığını ve iaşe müşkilatı baş gösterdiğini, esasen kira ile ve ikna edilerek müşkilatla göreve sevk edilen kafilelerin tayyare taarruzu olduğu zaman dağıldıklarını ve savuştuklarını, sona ermek üzere olan harekatımızı iaşe ve nakliyat bakımından müşkül durumda bırakmamak ve Cizre'den doğuya giden menzil hattımızı emniyetli bir vaziyete sokabilmek için İngiliz tayyare taarruzlarının siyasi teşebbüslerle Meni veya harekatın Zaho ve Umadiye'ye kadar genişletilmesi lüzumunu belirtmiş bulunuyordu. Genelkurmay Başkanı aynı kanıda değildi. Ona göre Zaho işgal edilse dahi İngiliz tayyareleri uçabilir ve saatte 180 kilometre yaptıkları için de 3 saat havada kalabildiklerine göre müşkülata uğramadan Çölemerik, Şırnak ve Cizre bölgeleri üzerinde 1 saat kadar bomba taarruzu yapabilirlerdi. Bu sebeple menzil nakliyatımıza hava taarruzları yapmakta ısrar ettiklerine göre Şiranis-Bagoga hattı üzerinde yapılacak her türlü harekatı geceye inhisar ettirmek, erleri ve hayvanları gündüzleri tayyare taarruzlarından emin yerlerde bulundurmak ve taarruz eden tayyareleri makineli tüfeklerle düşürmeye çalışmak zayiatın azalmasını sağlamış olacaktı. Bu arada ilk tayyare taarruz sebebiyle İngilizlere yapılan siyasi teşebbüslere daha etkili şekilde devam edilmekteydi. Buna rağmen tayyare taarruzu devam ettiği takdirde Zaho ve Umadiye'nin işgaline karar vermek kuvvetle muhtemeldi. Ancak bu işgalin etkisiz kalması ve İngilizleri daha büyük ölçüde hava taarruzlarına mecbur etmesi ihtimali de kuvvetliydi. Bunun için de işgal ettiğimiz yerlerde durmak suretiyle sonuç üzerine etkili olamayacağımıza göre daha çok zayiat verebilirdik. Bu sebeple İngiliz tayyarelerinin esas meydanları ve tesisleri nerelerdeyse onlara kadar giderek tahrip etmek ve İngilizlerin hava taarruzlarını durdurmak zorunluluğunda kalınabilirdi. Bu itibarla harekata bu ihtimallere göre derhal başlanabilecek şekilde derhal yeni hazırlıklara başlanması ve emir verilir verilmez maksadı başarı ile elde etmeye yeter kıtaların kullanılması ve sonuna kadar harekatın devam ettirilmesi gerekecekti. Genelkurmay Başkanlığı bu konu üzerinde 7. Kolordu Komutanlığı ve 3. Ordu Müfettişliği'nin düşüncelerini sormakla beraber aynı görüşü Başbakanlığa da teklif etmişti. Bu teklifte menzil hattımızın İngiliz hava meydanlarına yakın oluşu sebebiyle büyük fedakarlıklarla daha kuzeye alındığı takdirde en çok bir ay sonra yağacak kar dolayısıyla gidiş geliş kesileceği için kıtalarımızın kanı pahasına girilmiş olan bu yerlerin boşaltılması zorunluluğunda kalınacağına ve neticede Nasturilerin eski yerlerine dönmüş olacaklarına işaret edilmekte, bu takdirde bölgedeki aşiretlerin hükümete muhalif olacakları ve propaganda etkisinin artması ile de İngilizlere temayül edecekleri ve sonunda hükümetin siyaseten yenilmesi ve maksadına ulaşamaması gibi bir durum hasıl olacağına değinmekteydi. Bu durumu iyi bilen İngilizler, hareket yapan kıtalarımıza taarruza lüzum görmeyerek statüko hududunun yakınından geçen bu menzil hattımıza kendilerine has olan inat ve ısrarla ve usandırıcı bir tarzda hava taarruzlarına devam ettikleri ve 4 gün içinde biri subay olmak üzere 14 şehit, 15 ağır olmak üzere 43 er yaralı zayiatına sebep oldukları, buna karşılık yalnız siyasi teşebbüsle yetinilmek fiilen mukabele edilmediği takdirde devam edecek olan teyyare taarruzlarının kıtalarımızın ve özellikle aşiretlerin morallerini bozacağı gibi pek çok zayiatı da gerektireceği belirtilmekteydi. Yapılan siyasi teşebbüslerimize rağmen İngilizlerin statüko hududumuz dahilindeki menzil hattımızda hava taarruzları ve Rumiye şehbendlerimizin Dışişleri Bakanlığı'na sunduğu istihbarat raporuna göre Süleymaniye ve dolaylarından alınarak Revandiz bölgesine gönüllü asker sevk etmelerine bakılırsa Musul sorununu cemiyet akvam ne suretle çözmeye karar verirse versin silahla halle karar verdikleri anlaşıldığından İngilizleri bu tasavvur ve maksatlarından vazgeçirmek ve tayyare taarruzlarına etkili bir şekilde mani olmak ve halen statüko hududunu geçmemekte ısrar etmeyeceğimizi ve Musul meselesini aynı şekilde silah gücüyle azmetmiş olduğumuzu anlatmak için İngilizlerin 24 saatlik bir mühletle ve şiddetle protesto edilmesini ve statüko hattını tecavüz etmediğimize ve ilk protestomuza rağmen bu hat kuzeyindeki kıtalarımıza devam eden ve önemli zayiatı mucip olan hava taarruzlarına kesinlikle son vermedikleri takdirde tecavüz suretiyle İngilizlerin ihlalde ısrar etmekte olduklarını bu duruma, bütün sorumluluğu onlara ait olmak üzere tarafımızdan da uymak zorunluluğu kalmayacağı ve ordumuzun harekatında serbest kalacağının tebliğ edilmesini ve bu şiddetli protestomuza rağmen hava taarruzları herhangi bir bölgemizi devam ettirdiği takdirde derhal Zaho ve Umadiye'nin kıtalarımız tarafından işgal edilmeleri lüzumu açıkça belirtilmiş bulunuyordu. Genelkurmay Başkanlığı, İngilizlerin böyle şiddetli bir teşebbüs karşısında tecavüzden vazgeçecekleri kanısındaydı. Zira İngilizlerin Mısır, Sudan, Irak ve Hicaz'da elverişsiz durumda bulunmaları sebebiyle Musul meselesinin hallinde Türkiye ile bir harbi göze alacak kadar ileri gideceklerini sanmamaktaydı. Bununla beraber İngilizlerin tecavüzde inatla ısrar edecekleri ihtimali de göz önüne alınarak yalnız Zaho ve Umadiye'nin işgali ile yetinilmeyeceğini ve İngilizlerin Musul'dan tamamen atılıncaya kadar harekatın genişletileceği ve bunun için gerekli seferberliğin de yapılarak yeni harekat için gerekli tedbirlerin alınması lüzumunu da teklif etmiş bulunuyordu. Hakkari tertibatı neticesinde İngilizlerle bir harp ihtimalini dikkate alan Genelkurmay Başkanlığı, seferberliğe hazırlık olmak üzere 7. ve 5. tümenlerle halen 7. kolordu emrinde bulunan 1. ve 14. süvari, 2. ve 17. piyade tümenleriyle 28. 36. ve 9. kolordudan gönderilmek üzere hazırlanan 34. piyade alaylarının seferberlikleri için gerekli silah, cephane, elbise, gereç vesairenin şimdiden yerlerine sevk edilmesinin sağlanmasını Milli Savunma Bakanlığı'ndan istemiş bulunuyordu. 16 Eylül'de Siirt'ten harekete emredilen 63. alayın 2 makineli tüfekle takviyeli 2. bölüğü, 19 Eylül'de hareketle 21 Eylül'de Bitlis'e varmış, 18 Eylül'de Van'dan hareket eden 28. alayın 2. kademesi bugün Başkale'ye gelmiş bulunuyordu. O, 22 Eylül 1924 durumu. Nasturilerin bulunduğu mağaraları kuşatan ve teslim olmalarına ihtar eden Çölemerik grubunun nizami ve aşiret kuvvetleri bakımından makineli tüfek ateşi desteğinde Valto Dağı'na kadar ilerlemiş olduğu içindir ki, Nuhup Deresi dolayında Semdar Sırtları hattına kadar olan kısımda Nasturilerden eser kalmamıştı. Nasturilerin teslim olmamak direnmeleri sebebiyledir ki aynı gün Martmiram dolayındaki mağaralara topçu ateşi atılmış ve bazı mağaraların içine birkaç isabet kaydedilmişti. Eşkıya'ya teslim olmaları için tekrar haber gönderdiği halde asiler teslim olmamakla birlikte direnmekteydiler. 23-24 Eylül gecesi su doldurmak maksadıyla mağaradan çıkıp dereye inen 3-4 nasturi açılan ateşle öldürüldü. 24 Eylül günü Valto Dağı üzerinde Nuhup Deresi kuzeyindeki tepelere kadar olan kısımda Nasturilerden eser kalmamıştı. Sonradan alınan raporlardan öğrenildiğine göre gruba mukavemet eden silahlanan Suriler 40 kadar olup bunların mağaralarda sıkışıp kalanlardan gayrısı Mülk İsmail ile beraber Kamilen ve Mülk Hoşabe hariç aşağı tayyarilerin de tamamı Umadiye'ye kaçmışlardı. Mağaralarda bıraktıkları biri yaralı olmak üzere 5 kadın, biri yaralı ve biri mağlul 2 erkek ve 8 küçük çocuktan ibaretti. Yaralılara ilk tedavileri yapılmış, kaçanları takip için bir kısım müfreze ve aşiret kuvvetleri gönderilmişse de kimseyi yakalamak mümkün olmamıştı. Kolordu komutanının Genelkurmay Başkanlığı'na sunduğu rapora göre İHŞ temini güçlüğü sebebiyle Çölemerik grubunun yaptığı harekattan şimdiye kadar pek istifade mümkün olmamıştı. 27 Eylül'de Bido'da bulunan 14. Süvari Alayı, Umadiye'den gelen ve kuvveti 500'den fazla olduğu tahmin edilen ve makineli tüfekle donatılmış Nasturilerin taarruzu karşısında kademe kademe geri çekilmiş ve Nasturiler Bido köyünü yağma etmiş ve yakmışlar. Köy halkı aştaya çekilmişti. Harekatın bir an önce sona erdirilmesi kaygısında olan Genelkurmay Başkanlığı, Çölemerik grubunun Valto Dağı'nı işgal etmesiyle Nasturi meselesinin icraat kısmına ait arazi bölgesinin işgal edilmiş sayılmayacağı, Çal'ın fiilen işgali ve ileri karakollarınızın Zap kenarına kadar güneye düşürülmesi lüzumunu emretmişti. 7. Kolordu Komutanlığı'nın harekattan sonra alınacak tevhidler hakkındaki sorusu üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nın ileri sürdüğü görüşe göre Cemiyeti Akvam, Musul meselesi üzerinde İngilizlerin ve bizim düşüncelerimizin öğrenmiş olduğu içindir ki soruşturma sonucu bu meselenin bir süre sonra tekrar görüşülmesine karar vermişti. İngilizler bu meseleyi Cemiyeti Akvam'a götürdükleri zaman Türkiye'de kuvvetli bir ihtilal ortamı hazırladıkları kanısındaydılar. Hatta böyle bir ihtilali bastırmak için kullanılacak kıtalara dahi fesat ve ihtilal düzenini soktuklarına inanıyorlardı. Nasturi tedibatının ve içteki ihtilaf kışkırtmalarının başarı ile ve süratle giderilmesi, Cemiyeti Akvam'ın ilk müzakereleri sırasında İngilizlerin başarılı olmalarına ve duruma hakim bir tavır takınmalarına engel olmuştu. Bu sebeple İngilizler bundan sonraki müzakereleri mümkün olduğu kadar uzatarak önceden tasarladıkları ve fakat gerçekleştiremedikleri fesat ve ihtilal kışkırtmalarını yeniden ele almak ve daha sonraları hasıl olacak siyasi duruma hakim olarak Musul'un kendi lehlerine hallini sağlamaya çalışmak istediğinde idiler. Türk hükümetinin kararı ise Musul'u herhalde elde etmekti. Cumhuriyeti Akvam'ın ikinci bir müzakereden önce yerinde inceleme yapması pek muhtemeldi. Bu ihtimal Musul'un İngilizlerde kalmak istemediğinin dünya kamuoyuna duyurulması lüzumundan dolayıdır ki Musul ilinde halet mevcut asayişliğin İngilizlerin baskısı ve kuvvetiyle giderilmemesine ve halkın İngilizlere karşı duyduğu hoşnutsuzluk ve ayaklanmanın devamına çalışmak ve bu hususta Musul'daki yandaşlarımıza elde eden yardımı yapmak ve bu suretle gerek Cemiyeti Akvam tahkik heyetinin muhtemel soruşturması sırasında gerek Cemiyeti Akvam'da Musul sorununun tekrar müzakeresinde bu gerçeği ispat ve meseleyi lehimize kazanmak lazımdı. Ancak bunu muntazam kuvvetlerle yapmak durum dolayısıyla mümkün olmadığına göre özel bir teşkilatla yapmak zaruriydi. Bu arada Süleymaniye bölgesinde Şeyh Mahmud'un direnmesini sağlamak için Süleymaniye grubuna her şekilde ve vasıta ile yardım edilmeli, Simko Revandiz'e gönderilmekte olduğuna göre hem Revandiz grubu tekrar faaliyete geçirilmeli ve hem de en emin şekilde Süleymaniye grubuna yardım edilmeli. Kolordu'ca alınacak özel tertibatla Zaho, Umadiye, Sencar, Musul bölgelerinde de mahalli teşkilat kurulma ve teşkilat devamlı surette takviye ve idame edilmeli. Musul'un batı ve güneyi bölgelerindeki sakin ve daima İngiliz idaresine karşı olan ve ayaklanan El Abid kabileleri ile irtibat kurmak ve Acem Paşa'dan da faydalanmak suretiyle bu kabilelerin direnme teşkilatı takviye ve idame etmeliydi. Bu teşkilat sayesinde İngilizlerin zorla işgali yüzünden Musul'da meydana gelen asayişsizlik, İngilizlerin zor kullanarak dahi başaramayacakları derecede ve kuvvette idame edilmiş olurdu. İngilizler bu durumun devamına engel olmak için şiddetli tedbirler alacakları gibi, bu arada statükos sınırı kuzeyinde yer alan kıtalarımıza ve daha kuzeye dahi hava taarruzu yapmaları pek mümkün değildi. Böyle bir hal şiddetle ve derhal protesto edilerek tekrarlanması halinde hava taarruzlarına engel olmak için İngiliz tayyare karargahları baskın tarzında yapılacak seri bir harekatla tahrip olunacaktı. Ancak bu kesin tedbirleri almaya şu sıra bir zorunluluk olmayacağına göre kıtalar Genelkurmay'dan emir verilmedikçe hududa tecavüz etmeyeceklerdi. Bu süre içerisinde de kıtaların şu durumu almaları uygun görülmekteydi. Nasturi tedibatının hedefleri tamamen elde edildikten sonra Çal ile Harbur suyu arasındaki bölge bir sınır taburu ile örtülmeli. Kıtalar Cizre, Siirt ve Mardin bölgelerinde bulundurulmalı. Tedip harekatına memur edilen 1. süvari tümeni ile 2. piyade tümenine istihbarat olanı ve zamanı verilmeli. Diğer kıtalarla Musul'daki teşkilata dayanak olunmalı ve sınırda duruma hakim bulunulmalı. Gerektiği takdirde diğer kıtalarla da takviye edilecek kuvvetle bu teşkilat fiilen himaye ve memleketimize vaki olacak taarruzlar men edilmeliydi. Bu maksatla da kıtalar şu yerlere alınmış olmalıydı. 1. Süvari Tümeni Mardin ve dolaylarına, 2. Piyade Tümeni Siirt, Garzan ve Midyat bölgesine, 62. 63. ve 36. alaylardan teşkil edilecek 17. tümen Haziz suyunun doğu ve batısındaki bölgeye özellikle Şiranis bölgesinin önemine binaen elde bulundurulması ve tahkimi, 14. Süvari Tümeni karargah ile ve 5. Süvari Alayı Cizre'de bırakılmalı ve Mardin'deki Süvari Alayı Nusaybin'e alınmalı, 28. alay Başkale'de bırakılmalı. 2. Piyade Tümeni şimdilik Tugay komutan emrine verilmeli ve Nurettin Paşa 17. tümene alınmalı. İngilizlerin her an hava taarruzu yapabilecekleri dikkatte bulundurularak bütün kıtalar emniyete alınmalı, Çal bölgesine ulaşmak ve güneyde zap kısmına kadar olan sahayı işgal etmek için yalnız 2. tümen kıtaları yeter görüldüğü takdirde 1. süvari tümeni şimdiden Mardin bölgesine gönderilmeliydi. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa, tedip harekatı sonunda alınacak tertibat hakkında Genelkurmay Başkanlığı ile hemfikir olmakla beraber, sınır dışında kurulacak özel teşkilat faaliyetinin mahsurlu olacağı kanısında 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa ise tedip harekatının hedefine varmasından sonra Musul'un geri alınmasını aslında bırakıp durdurulması halinde aşiretlerin tekrar aleyhimize döneceği mahzuruna işaret etmekte ve Cemiyet-i Akvam'ın İkinci müzakeresine kadar kamuoyunu lehimizde tutmanın pek mümkün olamayacağı, İngilizlerin duruma hakim olabilmek için alacakları karşı tedbirler ve statüko sınırı kuzeyindeki kıtalarımıza hava taarruzları yapacakları, hatta Zaho ve Umadiye yönlerinden Nasturileri ileri sürerek belki de askeri bir harekatı teşebbüs edecekleri ihtimalini kabul etmekte ve bu takdirde aşiretlerden faydalanmak değil, aksine zarar görüleceğine de değinerek yapılacak bir manevra ve propaganda ile Nasturileri def ederek Zaho ve Umadiye'ye karşı Cizre'de kuvvetli bulunmak suretiyle Musur meselesinde elde edilecek başarının harekatı bu hayli bir durum yüzünden kaybedilebileceği konusunda olduğunu belirtmekteydi. Kıtalara aldırılacak tertibata dair düşüncesi ise Çal ile Habur arasındaki bir tabur ile örtülemeyeceği, bu taburu mahalli işaretlerden teşkil etmek mümkün olsa bile güvenilemeyeceği ve bu itibarla bu bölgeye en az bir alay ayırmak gerekmekte beraber bunun da işe iaşe ulaşılığı yüzünden mümkün olamayacağına göre Umadiye'ye karşı kuvvetli bulunmanın ancak Ser Umadiye dahil Pervari bölgesinin işgali ve o bölgedeki aişe miktarlarından faydalanmakla mümkün olacağını işaret etmekte ve bu durumu sağlayabilmek için de o bölgeye yeni kuvvet göndermek gerektiğini belirtmekteydi. Zira harekatın durdurulması dolayısıyla aşiret kuvvetlerimiz dağılmakta, Nasturiler ise İngilizlerin güneyden takviye ettikleri Nasturi kıtaları ile Umadiye'de toplanmakta ve tensik edilmekteydiler. Keza iaşe güçlüğü dolayısıyla 1. alayın bulunduğu bölgede Oramar ve Şemdinan güneyi bölgesinde ve zapt olayında bulundurulması gerekecek kıtaların buralarda bırakılmaları mümkün değildi. Bu çok masraf ve fedakarlıklarla elde edilen başarıyı idame etmek ve Musul'un kurtarılmasına kadar duruma hakim olabilmek ancak Zaho ve Umadiye'nin işgaliyle mümkün olabilecekti. Her ne kadar buraların işgaline siyasi durum elverişli değilse de, Musul yüzünden bu işgal kararlaştırıldığı takdirde kol ordunun takviyesine lüzum vardı. Asi Nasturilerin bir miktar esir vererek güneye çekilmeleri sebebiyle Tedip Harekatı'na son verileceği sıralarda 28 Eylül 1924 Genelkurmay Başkanlığı 7. Kolordu Komutanlığı ve 3. Ordu Müfettişliğine verdiği emirde arazinin her türlü engelliliğine rağmen başta kolordu ve ordu komutanları olduğu halde bütün grup komutan, subay ve erlerinin gerçekten cana kıyarcasına harcadıkları gayretlerle elde edilen başarıdan dolayı teşekkür etmekte ve bunun bütün komutan ve erlere duyurulmasını rica etmekte, aynı zamanda kazanılan başarının Çağ bölgesinin de işgali hakkında verilen ilk hedefe kadar genişletilmesini temenni etmekteydi. 7. Kolordu Komutanlığı'nın harekat sonrası alınması gereken terdibatı, birliklere emretmesi ve Genelkurmay'a bilgi vermesi üzerine 29 Eylül 1924'te icraatın emir alınıncaya kadar ertelenmesi istenmişti. Genelkurmay Başkanlığı, 7. Kolordu'nun 30 Eylül tarihli raporuna karşılıklı olarak 2 Ekim'de verdiği emirde, zapt doğrusunda kimse kalmadığına göre Tedip Harekatı'nın fiilen sona erdiğini, Çal'ın Çölemeri Hudut Taburu'ndan bir kısım kuvvetle ve yerli aşiretleriyle işgalinin mümkün olacağını, Cemiyet-i Akvam'daki taraf delegeleriyle statüko hududunun tarafımızdan behemihal muhafazasına karar verdiklerinden, kıtaların bulundukları durumda kalmalarına lüzum olmadığı gibi, iyaşileri de bu durumda mümkün olmayacağı için önceki emre göre yeni terdibatın alınmasını, Bido'ya vaki olan taarruz gibi Şiranis'e dahi Nasturilerin ve Irak kıtalarının İngiliz tayyarelerinin desteğinde ve Cemiyet-i Akvam'daki sözleşme ilhafına taarruz etmeleri ihtimalinin göz önüne alınarak emredilen tertibatın alınması sırasında bu gibi taarruzlara münferit vaziyette maruz kalınmaması ve özellikle Şiranis'in süratle ve kuvvetli bir surette tahkimi ve Şiranis ile Cizre arasında emin ve seri bir muharebe irtibatı kurulması gerektiğini, ZAP ile Harbur arasında teşkili gereken hudut taburunun sadece bu bölgeye konacak karakollarımıza dayanarak ve güneye karşı bir perde teşkil edeceği için aşiret erlerinden kurulmasının, askerlik hizmet sürelerini bitiren erlerin yeni tertibatın alınmasından sonra topluca terhislerinin gerektiğini belirtmiş ve durum hakkında Başbakanlık, Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri Bakanlıklarına da bilgi vermişti. Genelkurmay Başkanlığı aynı gün 2 Ekim 1924'te verdiği diğer bir emirle Revandiz'in 21 Eylül'e kadar işgali arzu edildiği takdirde Simko müfredesine gerektiği kadar madeni para gönderilmemesi ve kış yaklaştığı ve Nasturi Harekatı da sona erdiği için Simko'nun Revandiz'e gönderilmesinden beklenen faydanın gecikmiş olduğu, İleride müşterek bir harekata karar verildiği takdirde tekrar Revandiz harekete teşebbüs edilmek üzere Simko'nun hareket ettirilmemesi ve emrine verilen hudut taburu emrinin yerlerine iadesini istemiş bulunuyordu. Harekatın sevk ve idaresi sorumluluğunu uhdesine verilen 3. Ordu Müfettişi 2 Ekim'de Diyarbakır'a gelebilmiş ve 3 Ekim'den itibaren emir ve komutayı fiilen eline alacağını Genelkurmay Başkanlığı'na arz etmişti. 8. ayrımın sonu, sayfa 114.